Ayrım 4. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 54. Sabahın erken saatlerinde önce Mağaralı Mahallesi'ne hastane önündeki katliamcılar ve Maraş'ın diğer mahallelerinden gelen saldırganlar üç yandan Yörük Selim'e saldırmaya başladılar. Basından ve dosyadan. Yusuf Lakap, Afşin Örenli 1962. Yusuf Lakap 16 yaşında bir lise öğrencisi. Gelişen siyasal ortamdan etkilenmiş, politik duyarlılığı gelişmiş bir genç. O dönem faaliyet yürüten Devrimci Halkın Birliği gazetesinin aktif taraftarı. Zaten okudukları okul, yaşadığı mahalle politik gelişmelerin yaşandığı mekanlardı. Öğretmenlerin cenaze törenine politik arkadaşlarıyla birlikte katılmış, saldırılar başlayınca arkadaşı ve köylüsü olan Hüseyin Ünler'e sığınmış, gece orada kalmıştı. Yusuf'un babası inşaat bekçiliği yapıyordu. Yusuf'un evinin bulunduğu yer okula uzaktı. O dönem öğrencilerin kaldığı evler, daha doğrusu odalar vardı. Yusuf bazı arkadaşlarıyla birlikte okula yakın bir oda kiralamışlar, orada kalıyorlardı. Öğretmenlerin vurulduğunu Yusuf akşam öğrenmişti. Sabaha kadar cenaze töreni için gönderildiği evlere giderek haber vermişlerdi. Birkaç öğrenciyle beraber. Yürüyüş kortejinde bazen devrimci ağabeylerinin taşıdığı pankartları tutuyordu. Onlarla beraber bağıra bağıra sloganlar atıyordu. Yürürlerken kalabalığın düzeni ve görkemi Yusuf'u çok etkilemişti. Kortejde taşınan pankartlar, resimler, yürüyüşteki görevliler ve görevlilerin sağa sola koşuşturmaları, megafonlarla yapılan kısa konuşma, hepsi Yusuf'u fazlasıyla heyecanlandıran durumlar ve olgulardı. Yusuf ilk kez yaşıyordu bu yaşadıklarını, son defa yaşadığını bilmeden. Kortej acılı, vakur ve kararlı bir yürüyüşle ilerliyordu. Kavganın sıcaklığını nefrete dönüştürmeden yürüyorlardı. Hesap sormak için yürüyorlardı, kör ve ilkel bir intikam için değil. Yürüyüşe Maraş'ın yerlileri de çok yoğun bir katılım göstermişlerdi. Öğretmen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun yakınları ve kitle, Maraşlı demokrat öğretmenlerin katledilmesine ve son dönemde yapılan diğer birçok saldırıya karşı tepkilerini ortaya koymak istemişlerdi. Yol boyu, kenarlarda cenaze kortejini izleyen halk hem üzüntüleri belirtiyor, hem de gösterilen tepkiye destek veriyordu. Ulu camiye yaklaşıldığında camiye birikmiş olan bir avuç katliamcı saldırı ortamı yaratmak için çırpınıyordu. Ulu camiye saldırıldığını söylüyor, tahrik edici yalan iddialarda bulunuyorlardı. Ayrıca Maraş kalesinin çevresindeki yerleşimlere sinmiş saldırganlar saldırmaya başlamışlardı. Birkaç dakika içinde saldırılar en yoğun haliyle yaşanıyordu. Saldırılar başladığında Yusuf yukarıya çıkan sokakların birisine girmişti arkadaşlarıyla. Birkaç saniye beklediler ne olacak diye. İnsanlar hızla mahalleye kaçışıyorlardı. Her taraftan bir şeyler atılıyordu kaçışanların üstüne. Silah sesleri ürkütüyordu herkesi. Yusuf da yanındakilerle birlikte daracık sokaklarda mahalleye yöneldiler. Bulundukları sokaktakiler pencerelerine, kapılarına çıkmışlar izliyorlardı. Bu yapılanları aktif desteklemedikleri belliydi. Yoksa Yusuf'lara saldırmaları gerekirdi. Saldırmıyorlardı. Yusuf ve beraberindeki arkadaşları Yörük Selim mahallesine vardılar. Artık güvendeydiler. Yusuf Hüseyinlerin evine gitti. O da saldırıdan zor kurtulmuş, yeni gelmişti eve. Akşam Hüseyin ve diğer arkadaşlarıyla sohbetler etmişler, durumu değerlendirmişler, biraz da şakalaşarak geç saatlere kadar uyumamışlardı. Zaman zaman Gülşen ve Kamil uyumaları için onları uyarıyor, kızıyordu. En son uyarıyla uykuya karşı direnişlerinden vazgeçerek yataklarına gitmişlerdi. Mahallenin çok yakınında devlet hastanesi vardı. Oradan yoğun gürültüler geliyordu. Komşu evlerden, hastaneye yakın esnaflardan gelen haberler iyi değildi. Üç adamlarının öldüğünü, bunun için yarın herkesi intikam almak, Alevileri ve komünistleri Maraş'tan kovacaklarını söylüyorlarmış. Dışarıda hummalı bir kan akıtma, can alma hazırlığı yapılıyordu. Mahallede herkesi derin bir kaygı sarmıştı. Sabah henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atmamışlardı saldırılar başladığında. Yusuf hem örnek aldığı insanlara duyduğu sorumlulukla hem de atak bir genç olmasından dolayı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Saldırılar başladığı andan itibaren Kamil Ün'ün yanı başındaydı. Evin salon olarak kullanılan bölümünde Kamil ve bazen Gülşen'le birlikte saldırıları gözetliyor, saldırganların hareketlerini anlamaya çalışıyor, onlarla diyalog kurmaya çalışan Kamil'e yardımcı olmak istiyordu. Ancak fazla yapabileceği bir şey yoktu ve bu durum, yani çaresizlik, Yusuf'u da kahrediyordu. Kapıyı kırmaya başlamışlardı. İçeriye yangın çıkartmak için paçavralar atılıyordu. Yusuf ise o paçavraları tekrar dışarıya, kalabalığın içine fırlatıyordu. Bütün bunları yaparken bir silahının olmamasına hayıflanıyordu. Arkadaşlarıyla konuştukları aklına geldi. Devrimcilerin direnişlerini hatırladı. Şu anda böyle bir imkana sahip olmayı çok isterdi. Devrimciliğin ne demek olduğunu, neden gerektiğini daha iyi anladığını düşündü. Bu arada evin kapısı kırılmış ve içerisi dolmuştu. İçeri girenler ellerindeki kesici aletlerle ve güçlerinin kahredici şiddetiyle vuruyorlardı yakaladıklarını. Tabii Yusuf'a da. Bu vurmalar sonucu birkaç yerinden yaralanmıştı. Yaralarındaki acı ve akan kan korkutmuştu. Yusuf birden bir hoyrat elin kollarına yapıştığını gördü. Yakasından tutup sürükleyerek dışarı çıkarttılar. Yaralı Yusuf diğerleriyle birlikte ele geçirilmiş esirler olarak kapıdaydı. Etrafları adım atılamaz biçimde çevrilmişti cehennem zebanileriyle. Aralıksız vuruyorlardı. Kızıla boyanmış sokakta kirli çamurlu ayakkabılarıyla çiğniyorlardı insan kanını destursuz. Arka arkaya silahlar patladı kontrolsüz, vahşi ve öldürücü. Vuruldu diğerleri peş peşe. Yusuf'un yanına geldiklerinde kafasından tutup geriye savurdular. Ağzını açtı birisi. Yusuf'un zorla açtıkları ağzına soktular silahın namlusunu ve bastılar tepiye. Yusuf düştü oracıkta böğürerek. Çırpınıyordu. Parçalanmış ağzından kan boşalıyordu. Olukta boşalırcasına. Tekrar sıktılar birkaç el yerde çırpınan bedene. Ve Yusuf'u ağzına silah sıkarak öldürdüler. Yusuf'a sanki daha çok kinlenmişlerdi. Öğretmenlere ve öğrencilere karşı daha yoğun bir düşmanlık besliyorlardı anlaşılan. Katliam başladığında Yusuf'un babası evde değildi. Bekçilik yaptığı inşaattaydı. Annesi Yıldız, Yusuf'un kardeşlerini alarak önce köylüsü olan Meryem Polatlar'a sığındı. Daha sonra Çingene Ali diye anılan tanıdıklarının arabasıyla Pazarcık'ta bir köye gitti çocuklarıyla birlikte. Gittikleri köyde katliamı yarattığı dramın değişik görüntüleriyle karşılaşmışlardı. Kaygılar ve korkular içinde 3 gün o köyde kalmışlardı. Yusuf'un küçük kardeşleri ağlamaktan ve köyün çocuklarıyla oynamaktan korkuyorlardı. Sessiz, kaygılı ve soru soran bakışlarla izliyorlardı etraflarını. Bildikleri dünyaları alınmıştı ellerinden. Yabancısı oldukları bir yerde yalnız ve güçsüz hissediyorlardı kendilerini. Katliamın ölüm yağdırarak yaşatıldığı bu 3 günde kaçabilenler bu köylere sığınmışlar. Köyde yeni göçle oluşan ikinci bir köy meydana gelmişti. Her yeni gelen yüreğinden yaralanmış olarak geliyordu. Yeni acılar, yeni kayıplar demekti her yeni gelen. Yusuf'tan ve babasından haber yoktu. Yıldız kadın gelenden gidenden bir umutlu haber almaya çalışıyordu. Yok, kimsede umutlu bir haber yoktu. Dayanamadı Yıldız. Eşini ve oğlunu bulmak için tekrar gitti katliamın devam ettiği şehre. Eşi İsmail'i buldu. El ele verip Yusuf'u aramaya başladılar. Yusuf'un Kamiller'in evinde öldürüldüğünü öğrendiklerinde şaşırmadılar. Ölüme alıştırılmıştı kocaman bir toplum. O kadar çoktu ki ölümler ve o kadar acıydı ki yapılan zulümler, Yıldız ve İsmail oğullarına ağlayamadılar. Katliamın 4. günü cenaze aramaya çıktılar. Yüzlerce benzer insan gibi. İnsanların cenazesini araması diye bir iş olur mu demeyin. Aynen böyle oldu. Herkes cenazesini aradı günlerce Maraş mezbahanesinde, soğuk hava deposunda. Uzun aramalar sonunda bulundu Yusuf'un cenazesi. Cenazeyi almaya gitti Yıldız Ana. Vermediler cenazeyi. Sizin cenazeniz olduğunu ispat edin dediler. Sanki cenaze almak bir avantajmış gibi. Ve sanki herkes cenaze almaya gidecekmiş gibi. Yusuf'un babası gitti bu defa. Yusuf'un sol kaşının üstünde bir iz vardı. O kaşındaki izden tanıdı oğlunu. İsmail. Savcı yine de resim getirmesini istedi ısrarla. Sağken korunması için esirgenen özen, cenazesini verilmesi için gösteriliyordu. Bu ayrıntıların basit bir bürokratik sorun olduğu düşünülmemelidir. Maksat, bürokratik ayrıntılarla usandırmak, yıldırmak ve devlete biat etmeye zorlamaktır. Resim götürülerek ve karşılaştırılarak ikna edilir yetkili ve görevliler. Yoksa Yusuf'un cenazesini vermeyeceklerdi ailesine. Babası Yusuf'un cenazesini soğuk hava deposundan alır, Yusuf'un dayısıyla birlikte ve çalıştığı şirketin kamyonetiyle alıp gömerler. Törensiz. Ne bir dua okunabildi, ne bir başsağlığı dilenebildi. Yusuf'un mezarı kayıptır. Yusuf'un katilleri de bulunamamıştır. Yusuf'un cenazesinin verilmesi için gösterilen dakiklik zorlama, bürokratik dikkat, katillerin bulunması ve mezarının yerinin kaybolmaması için gösterilmemiştir. Kıran artıkları. Anne Yıldız, Yusuf lise 1'e gidiyordu. Ona altın yıldızdan kumaş almış bir pantolon diktirmiştim. Onu giydi gitti ve bir daha gelmedi diyordu. Yusuf'un annesi aynı şekilde. Katliamdan sonra Maraş'ta kaldığımız yerin önünde bir inşaat vardı. Orada da inşaatın kumları yığılıydı. Çocuklar o kumların üstünde oyun oynuyorlardı. Yusuf'un 3 yaşındaki küçük kardeşi oynarken hep "Yutup abimi gavurlar vurdu," diyordu. Devlet konutlarında kalıyorduk. Komşularımız hep taciz ediyor, sürekli aşağılıyor, hakaret ediyorlardı. Güya devletin koruması altındaydık. Korkumuzdan sesimizi çıkartamıyorduk. Bizim normal adımızı söylemezlerdi. Bizi öldüren komşularımızın yanında bizim adımız Kıran Artıkları'ydı. Bizi her gördüklerinde Kıran Artıkları diye çağırıyorlardı. Bu bizim ikinci adımız olmuştu. Yoksulluktan, bakkaldan borç alıyorduk. Çocuğu alıp valiye gittim. "Ne yapayım?" dedi. Kızılay'a gönderdi. Bir paket bisküvi verdiler. "Çocuğumun bastığı topraklara bakmadan döndük," diyordu. Kısacası Maraş katliamında yapılanları faniler anlatamaz, ölüler ise konuşamazlar. Yörükselim mahallesine yapılan saldırı yakından incelendiğinde görülecektir ki mahalleyi tam anlamıyla ve bir bütün olarak yerle bir etmek amaçlanmıştır. Şah İsmail Kalaycı, Göksun Armutlu, Alışlı Bucak Kömür Suyu 1944. Şah İsmail inşaatlarda kalıfçılık yaparak yaşamını sürdürmekteydi. Göksun'un Alışlı Pınar Kömür Suyu köyündendi. Şah İsmail'in köylülerinin aslen Koçgirili oldukları bilinmektedir. Cumhuriyet'ten önce yaşanan Koçgiri isyanı ve sonrasındaki baskılar Koçgirilileri dağılmaya zorlamışlar. Yerlerinden yurtlarından kopartılarak sürgünlere yollanan bu insanların bir kısmı da Göksun'un birkaç köyünde kendilerine yaşam alanı yaratmaya çalışmışlardır. Şah İsmail'in ailesi de bu Koçgiri sürgünlerinden olan bir ailedir. Şah İsmail ve ailesi köyde geçen uzun bir dönemden sonra Maraş'ın Türkoğlu ilçesine göçmüş, bir süre orada yaşamışlardı. Daha sonra Maraş'a göçen Şah İsmail burada yaşamına devam etmişti. Maraş'ta arsa alıp ev yapan Şah İsmail hayatını düzene koyduğunu düşündüğü yılları yaşıyordu. Şah İsmail evinin ve çocuklarının derdindeydi. 4 çocuğunun geleceği Şah İsmail'in emeğiyle kazanacağı paraya bağlıydı. Çocuklarının en küçüğü henüz birkaç aylıktı. Kız kardeşinin geleceği de ona bağlıydı. Adıyla müsemma iyi bir Aleviydi. Alevi olmaktan hiç rahatsız olmadı. Bütün Aleviler gibi. Aleviliğini bir inancın ciddiyeti ve vakarıyla yaşamaktaydı. Bir başkasına göstermek veya dayatmak gibi bir derdi yoktu. Dışarıda saldırılar başlamadan önce öldürülen öğretmenlere o da acımıştı. Bütün Yörükselim mahallesi yastaydı. Cenaze törenine katılmak istemiş ama işini bırakamadığı için katılamamıştı. Eve geldiğinde mahalledeki sıkıntılı ağır hava onun da dikkatini çekmiş, onu da rahatsız etmişti. Bütün bunların neden olduğunu anlayamıyor, doğrusu bu konuya kafa yormayı da düşünmüyordu. Bütün aklı çocuklarında ve onlara iyi bir gelecek hazırlamaktaydı. Yine de bazen bir soru takılıyordu kafasına. Neden Alevilere bu denli düşmanlık yapıldığını da, Alevilerin neden bu kadar gizlenmek zorunda kaldıklarını da anlayamamıştı. Sünni iş arkadaşları vardı ve hiçbirisiyle sorun yaşamamıştı. Bütün hayatında bir insanın sünni olduğu için başka birisi tarafından dövüldüğünü görmemişti. Ama tersini çok duymuştu. Benzer durumları, Alevilere hakaret edildiğini, saldırıldığını az da olsa kendisi de yaşamıştı. Bu sorun neden yaşanıyordu? Neden Alevilik bir çıban başı gibi görülüyordu? Neden bir yerde Aleviliğini ve Kürtlüğünü rahatça ifade edemiyorlardı? Bu sorunlar kafasına her takıldığında bir süre meşgul oluyor, sonra vazgeçiyordu. Belki de korkuyordu bu sorularla ilgilenmekten. Soruların isyancı olduğunu bilmiyordu belki. Ancak bu soruların netameli sorular olduğu tecrübeyle sabitti. Kimseyle bir alıp vereceğinin olmadığını, kimseyle kavga etmeyip sorun yaşamadığını düşünüyor, bunu bir güvence olarak görüyordu. Dışarıdan gelen korkutucu gürültüler ve silah sesleri, vurulmuş insanların iniltileri onu da etkilemiş ve korkutmuştu. Yine de kendisinin bu saldırganlarla ne işi olabilirdi ki? Bugüne kadar hiçbir işe adı karışmamış, üstelik solculuk da yapmamıştı. İşinde, evinde bir insandı. Ona neden saldıracaklardı ki? Sünni komşularını düşündü tek tek. Böyle bir durumda kendisine saldırıp saldırmayacaklarını anlamaya çalıştı. Hepsinden emin olamadığını görünce irkildi. Mesela kendisinin kiracısı vardı, aşırı dindar görünen, güven vermeyen, samimiyeti kuşkulu birisiydi. Bunun gibi ellerine fırsat düşünce her türlü kötülüğü yapabilecek olan başkaları da vardı. Komşu olmaları onları temize çıkartmıyor, aklamıyordu. Zaten ne olursa kötü komşudan olur diye düşündü. Komşularının güvenilmez olduğunu tespit etmek Şah İsmail'i hem şaşırttı hem de korkuttu. Yaşanan hareketliliği daha dikkatli izlemek için pencerenin kenarına geçti, perdeyi aralayarak baktı dışarıya. Dışarıdan gelen dayanılmaz gürültü beynini tırmalıyordu. Bunca yıldır bu sokaktaydı, böylesine bir gürültü, böylesine bir kalabalık görmemişti. Dün olanların bu kadar büyütülmesinin nedenini de bilmiyordu. Ne olmuştu da bu kadar kalabalık bir araya gelmiş ve ne olmuştu da bu kalabalık bu kadar gözü dönmüş bir saldırganlık içindeydi. Bunları düşündüğünde saldırıların daha fazla devam ettirilemeyeceğini, bir süre sonra her şeyin düzeleceğini, saldırganların sakinleşerek saldırganlıktan vazgeçeceklerini düşündü. Bütün bu olanların bir katliama yol açacağını aklına getirmiyordu. Bazen de böyle düşünmek doğru değildir, bunların ne yapacağı hiç belli olmaz diyordu kendi kendisine. Bu düşüncesinden hızla vazgeçiyor, tekrar bir şey olmaz, neden yapsınlar diyen iyimser yaklaşımına dönüyordu. Galiba yakalandığı bir felaketin varlığını çaresizlik içinde kabul etmek, insanın psikolojik yapısına uygun bir durum değildir. Tehlikenin en büyüğünü yaşarken bile sıradan bir durumu yaşıyor gibi davranmak, belki de insanın içsel bir savunma mekanizmasıdır. İşe gitmeyi düşünüyordu. Daha doğrusu bunun için hazırlanıyordu. Bugüne kadar iş olduğu zaman işe gitmemek gibi bir davranışı olmamıştı. Sonuçta onun işten aldığı paraya ihtiyacı vardı ve gitmemek gibi bir hakkı yoktu. Ama mahallede olan bitenlerden sonra işe gitmek doğru da değildi, mümkün de değildi. Şah İsmail bu düşüncelerinden dolayı evden dışarı çıkmamış, evdekilerin çıkmasını da istememişti. Eşini sıkı sıkı tembihlemişti dışarı çıkmayın diye. Korunabileceği en emin yerin evi olduğunu, evinden çıkmayarak çocuklarını korumaya aldığını sanmıştı. Kalabalık evlerine çok yakındı. Komşularına saldırıyorlardı. Saldırılan ev, Afşin'in bir köyünden gelmiş bir ailenin eviydi. Evi yakmışlar, etrafında dolanıp duruyorlardı. Bir kısmı da evin içindeki eşyaları sırtlanıp taşıyorlardı kendi evlerine. Şah İsmail, evinin penceresinin perdesini hafiften araladığında bunu görebildi. Perdeyi kapattı, üzüntü ve kızgınlıkla. Yüreği yandı komşusunun yaşadıklarını görünce. Daha çok komşusuna yardımcı olamadığı için sızladı yüreği. Kahretti kendisini. Bir cehennem azabı içindeymiş gibi hissetti. Ölüm değilmiş kötü olan, kötü olan çaresizlik içinde ölmekmiş. Komşusuna yapılan saldırının gürültüsü hafiflemişti. Yine de dışarıdan gelen sesleri dinliyordu. Kulak kesilmişti. Sanki kendisine seslenildiğini duyar gibi oldu. Hafiften baktı pencereden çekingenlikle. Evet, kaygısı yanlış değildi. Gelen ses kız kardeşinin sesiydi. Şah İsmail'in kız kardeşi gençti, alımlıydı, evlenecek çağdaydı. Çevirmişlerdi etrafını. Her biri bir taraftan çekiştiriyorlardı. Aklının yerinden çıktığı andı o an. Ne zaman dışarı çıktığını ve dışarıda neler olduğunu olduğu gibi anlatmanın mümkün yok. Anlatılan her hikaye eksik kalacaktır. İsmail konuşmaz, görenler anlatamazlar ne olduğunu. Kız kardeşinin göğüslerini kestiklerini söylemişlerdi. İsmail'i çılgına döndüren buydu. İsmail kız kardeşine saldıranların üzerine bir panter gibi atılmış ama yığınla saldırgan tarafından paralanmıştı. Hemen ortalarını aldılar, defalarca vurdular baltalarla, bıçaklarla, sopalarla. Şah İsmail bir süre karşı koymaya çalıştı. Kendisini koruyabileceğini sanıyordu. Ellerinde her türlü silahın olduğu saldırganlara bir fiske bile vuramıyordu bütün çabasına, çırpınmasına rağmen. İçine düştüğü saldırganlar bir et yığınına çevirmişlerdi Şah İsmail'i. Düştü Şah İsmail, kafasına aldığı darbe sonucunda. Yerde yatan yaralı bedene üşüştüler. Tekmelerle kazma, balta, dahre ne varsa ellerinde onunla vuruyorlardı. Katiller Şah İsmail'i vururlarken insanlığa, umuda ve geleceğe duydukları öfkeyi kontrol etmeye gerek duymuyorlardı. Yaralanmadığı yeri kalmamıştı Şah İsmail'in. Düştüğü yer kandan kızıllaşmıştı hemen. Kafatası parçalanmıştı. Beyni dağılmıştı sokağın ortasına, betonun üstüne. Bakmak bile isyan ettiriyordu. Akşam üstüne kadar düştüğü yerde kaldı Şah İsmail'in cenazesi. Yatıyordu kanlar içinde. Gelip geçen saldırganlar ayaklarıyla vurup geçiyorlardı. Bir kuş kondu İsmail'in cansız bedenine. Ayağı kaldırmak istiyordu belki de. Dolandı etrafında. Ayağı kana bulaştığında havalandı gitti. Kenarına konduğu evin penceresinden yönünü İsmail'e dönmüştü. Şah İsmail'in kız kardeşinin göğüslerini bıçaklamışlardı. Genç kız ağabeyini çağırdıktan sonra yaralı vaziyette kaçıp saklanmıştı. Saklandığı yerde dışarısını göremiyordu. Ağabeyinin sesini de duymuyordu. Kanayan göğsünü tutmuş, akan kanı durdurmaya çalışıyordu. Bir de utanıyordu genç kız olarak göğsünün açıkta olmasından. Katillerin bağırtılarını duyuyordu. Ağabeyini öldürmüş olduklarını anladı. Bunu hiç düşünmemişti. Yoksa ağabeyini çağırır mıydı? Kendisinin yerine abisinin ölümü. Bu nasıl bir azap, bu nasıl dayanılmaz acı. Böyle kurtulmuş olduğu için hiç kurtulmadı saydı kendisini. Yaşadığına sevinmedi, sevinemedi. Bir günah işler gibi yaşadı. Şah İsmail kafasına takılan sorunların cevabını hiçbir zaman alamadı. Artık ne soru kaldı sorulacak ne de verilecek cevap bulundu. Şah İsmail sorduğu soruların cevabını aramakta ısrar etmediği için mi öldü? O soruların cevabını bilmediği için mi öldü? Bunları bilebilseydi ölümden kurtulabilir miydi? Bu hükmü kim verecek? Tarih mi? Şah İsmail ısrarla, özenle, dikkatle katliamda korunmaya çalışmaktaydı. Lakin sorunun bütün bu dikkat ve ihtimamla alt edilebilecek bir sorun olmadığı ortaya çıktığında Şah İsmail katledilmişti. Kişisel çabaların ve iyi niyetli yaklaşımların katliamları önleyemediği ortaya çıkmış oluyordu. Katiller sürüsü dağıldığında Şah İsmail'in cesedi yerde kanlar içindeydi. Şah İsmail de katilleri bulunamayanların içindeydi. Failleri bulunamamış, isimleri belirlenememiş saldırganlar tarafından beyin harabiyeti sonucu öldüğü yazılmıştı kayıtlara. Şah İsmail'in mezarı Maraş Şeyh Adil mezarlığında bulunmaktadır. Her yönden başlatılan saldırı olağanüstü kalabalık bir güruh tarafından yapılmıştır. Saldırının biçimi, güruhun kalabalık oluşu, her tarafın kuşatılmış olması bütün bu saldırıların ciddi bir planlamayla yapıldığını göstermektedir. Mehmet Duman, Erzincan Tercan, 1961. Mehmet'in asıl adı Muhammed'dir. Bu isim dini bütün birisi olan anneannesi tarafından konmuştu. Ancak hep olduğu gibi kısaltılmış olarak Mehmet adı kullanılmaktaydı. Mehmet Duman 17 yaşında Afşin'in Hunu köyünde Tepebaşı mezrasında doğmuştu. Aslında aile Dersim göçmeniydi. Maraş ve çevresinde bu göçmenlere muhacir derler. Babasının bakkal dükkanında birlikte çalışmaktaydı. Öğretmenlerin cenaze törenine Mehmet kız kardeşleriyle birlikte katılmış, cinayetleri lanetlemişlerdi. Mehmet cenaze töreninde yapılan saldırılardan kurtularak eve geldiğinde babası ve annesi ateş üstünde gibiydiler. Çocuklarını gördüklerinde rahatladılar. Cenaze törenine yapılan saldırı esnasında Mehmet'in babası Mahmut Han evlerinin alt katında işlettiği bakkal dükkanındaydı. Törene katılmamış, dükkan için gerekli olan malzemeleri almaya gitmiş, gelmişti. Cenaze törenine saldırıldığını öğrendiğinde Mahmut Han kaygılanmış, korkmuştu. Böyle bir saldırı türünü, cenazeye saldırıyı bunca yıllık hayatında görmemiş, duymamıştı. Saldırıların genişleyeceği, mahalleye saldırılacağı söyleniyordu. Mahmut Han komşularına güvenmekte, herhangi bir saldırı olasılığını yok saymaktaydı. Bir gün sonrasının sabahında ne kadar yanlış düşündüğünü görecekti. Sabaha kadar biraz uyudular, biraz sokağın gürültüsünü izlediler kaygıyla. Sabah açmışlardı dükkanı. Günlerden cumartesiydi ve ortalık kaynıyordu. Katliam kokuyordu her yer. Mahmut Han dükkanı Mehmet'e bırakmış, sebze halinde sebze almaya gitmişti. Orada da çarşıda da durumun iyi olmadığını görmüş, hemen dönmüştü eve. Mahalleye girdiğinde durumun ne kadar kötü olduğunu fark etmişti Mahmut Han. Eve gelir gelmez oğlu Mehmet'le birlikte bakkal dükkanını kapatıp eve çıktılar. Mehmet'in annesi Ümmü Han korkuyordu. Babası kaygılı ama gelişmelerin önlenebileceğini düşünmekteydi. Mehmet ise hiçbir kaygı ve korku duymayacak kadar genç ve heyecanlıydı. Korkunç bir gürültüyle doldular sokağa. Görüntüleri de vahşiceydi. Sokağa girdiklerinde kıyıcılıkları, zalimlikleri ürpertiyordu. Önlerine gelen herkesi vuruyor, her şeyi yakıyorlardı. Kısa sürede evlerin önüne dolmuşlar, evi çevirmişlerdi. Binanın içine yanan paçavralar atıyor, içeridekilere teslim olun diye bağırıyorlardı durmadan. Mehmet'in annesi Ümmü Han pencereden seslendi bütün gücüyle. Annenin çığlığı etkili oldu. Ara verdiler saldırılarına. Ümmü Han saldırganlara elinde tuttuğu Kur'an'ı göstererek ''Ben de Sünniyim, Türk'üm, sizin gibi Müslümanım'' dedi. Dini bütün olduğunu hem elindeki Kur'an'ı göstererek hem de İslam'a dair dini bilgiler vererek anlatmaya çalıştı. Söylediklerini teyit etmek için hangi köylü olduğunu, kimleri tanıdığını anlatıyordu. Sünni olduğu gerçekti Ümmü Han ananın. Saldırganları etkilemek için söylemiyordu. Onlardan bir grup yukarı çıktı hemen. Ümmü Han'ı imtihan etmeye başladılar. Sorulan dini soruları Ümmü Han hiç takılmadan cevaplıyordu. Buna rağmen bakkalı yağmalayarak saldırılarına başlamışlardı. Baba Mahmut Han ise dükkanı yağmalamalarına razı olduğunu, istediklerini alabileceklerini söylüyordu. Böyle davranarak yakalarını kurtarabileceklerini, kendilerine bir şey yapmalarını engelleyebileceğini sanıyordu. Ancak onları öldürmekten başka hiçbir şey tatmin etmiyordu. Ne Sünni Türk olmak ne de dükkanda yağmalanan onca eşya onları cinayetlerini önlemeye yetmiyordu. Evdekileri indirmişlerdi aşağıya, yara bere içindeydiler. Yere dökülen kanlar süzülerek akıyordu beton zeminde. Ellerinizi kafanızın üstüne koyun diye emir verdi katliamcıların şefi. Esir muamelesi yapıyorlardı. Mehmet, annesi, babası ve diğerleri henüz ölümcül olmayan yaralarını tutmuş bekleşiyorlardı. Birbirlerine bakıyorlardı kan ve gözyaşı içinde. Ümmühan Mehmet'in yanına varmak için çırpınıyordu. Onlarsa vuruyorlardı. Sünni ve Türk olan Ümmühan'a, İslam ve Türklü kadına. Yapılan saldırı ve tacizler sonucunda esir alınmış olan ev halisinin tamamı düşmüştü yere. Katliamcılar ellerindeki saldırı aletleriyle vurmaya devam ediyorlardı yerde kıvrananlara. Sonra Mahmut Han'a, eşine ve çok sevdikleri oğulları Mehmet'i kurşun yağdırdılar. Kurşunlar arka arkaya ateşleniyordu. Durdurak yoktu. Söz dinleyen de, söylenecek söz de, söz söyleyecek birileri de yoktu. Üç yaralıdan Mehmet ölmüştü. Mahmut Han'ı ve Ümmü Han'ı da öldü sanarak bırakmışlardı. İkisi de ağır yaralıydılar. Mehmet'in annesi Ümmü Han yerinden kalkamıyordu. Etrafta kimse yardım etmeye gelemiyordu. Mehmetlerin evine saldıranların, evin yıkılması için gaz yağ verenlerin tamamı komşularıydı. Saldırganlar cinayetlerine devam etmek için diğer evlere yöneldiklerinde Mehmet'in babası Mahmut Han eşini sırtlayarak hastaneye taşımaya çalışıyordu. Yaralarından akan kanlar arkalarında iz yapıyordu. Mahmut Han az ileride yatan oğlunun cesedine bakmaya cesaret edemiyor, yüreği parçalanıyordu. Ümmü Han Mahmut Han'ın sırtında eşine yalvarıyordu. Mehmet'imin yanına bırak beni diye. Mehmet düştüğü yerde cansız yatıyordu. Yüzyıllık sürgün ve zulüm. Mehmet'in ailesinin 100 yıllık yaşamı katliamcı politikaların topluma nasıl acılar yaşattığını görmek açısından önemli ve öğreticidir. İmha ve asimilasyon politikalarının hedefi olan toplumsal kesimdeki bir aileyi tarihsel bir süreç boyunca ve aralıksız bir biçimde nasıl etkilediğini göstermektedir. Mehmet'in ataları Dersimlidir. Yüzyılın başında Mehmet'in dedeleri kimine göre geçim derdinden, kimine göre komşularıyla yaptıkları büyük bir kavgadan dolayı göçmüşlerdir. Ancak bilindiği gibi işin aslı devletin çeşitli biçimlerde uyguladığı politikalar sonucu bu insanların topraklarından sürgün edildikleridir. Bu sürgüne dair aile içinde anlatılan bir hikaye önemlidir. Sürgüne giderlerken Mehmet'in büyük dedesi yanına bir inek, bir kazma ve bir kürek alır. Yıllar sonra bu sürgünü çocuklarına anlatırken yanına aldıklarına dair şöyle bir açıklama yapıyor. Yanımıza aldığımız inek beslenmemiz içindi. Kazma ve kürek ise yolda ölecek olan çocuklara, hasta ve yaşlılara mezar kazmak içindi. Çünkü sürgün ölümsüz olmaz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için. Düşünüldüğü gibi de olmuş, çocukların ve yaşlıların birçoğu dayanamamış sürgün yolculuğuna ve ölmüş. Ve onları gömmek zorunda kalmışlar bilmedikleri topraklara. Kimse onların mezarlarını bilmedi, öğrenemedi. Yaşadıkları son sürgünde Göksu'na bağlı Düğün Yurdu köyüne yerleşmişlerdi. Bu köy, Kürt Alevilerin çok olduğu bir köydü. Mahmut Han'ın babası yani Mehmet'in dedesi yeni geldikleri bu köyde durumu iyi olan ailelerin işçiliğini yaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışmış. Burada geçen 10-15 yıldan sonra Afşin'de Hurman köyünün tepebaşı mezrasına yerleşmişler. Bundan sonrasını Mahmut Han biliyor artık. Tarih 1960'lı yıllardı. Burası Türk Sünnilerin yerleşik olduğu bir köy ve mezraydı. İş bulabilmek için bu köylerde yaşamak zorundaydılar. Kürt Alevi köylerinde iş imkanı yoktu. Gittikleri yerlerde ise sürekli taciz edildiler, aşağılandılar, hakaret gördüler. Alevi ve Kürt oldukları için. Aşiret diye adlandırılmışlardı veya mahçirdi bir diğer adları. Mehmet'in ailesi burada hem sayısal olarak artmış hem de güçlenmişti. Bu durum artırdıkları 3-5 kuruşları ile köyde toprak edinmelerine ve yerleşik hale geçmelerini sağlamıştı. Bu arada Mahmut Han köyün Sünni ve Türk bir ailesinin kızı olan Ümmü Han'la evlenmişti. Bu evlilikte farklı etnik ve dinsel yapıda olmak hiç gündeme gelmemiş, getirilmemişti. Komşu olmak, birbirlerini tanımak ve sevmek bu evliliğin yapılabilmesi için yeterli olmuştu. Yani birileri bu farklılıkları zulüm ve sömürü politikalarına alet etmezse kimse bu farklılıklarda katliamlar yaratmaz, yaratmamıştır. Mehmet'in babası olan Mahmut Han ve ailesinin köyde yerleşmesi, güçlenmesi ve giderek daha etkili bir sosyal güç haline gelmesi köyün ileri gelenlerine empoze edilen egemen katliamcı zihniyetin duvarlarına çarptı. İlk olarak bu gelişmeden rahatsız olanlar aileyi ve çevresine çeşitli biçimlerde saldırmaya başladılar. Tarlaya çok su verdin, takımı söktün diye sataşır, taciz eder ve kavgaya zorlarlar Duman ailesini. Bu taciz ve sataşmalar asıl meselenin görünen yanları olarak karşılarına çıkmıştır. Bir katliam provası. Belirtilen sataşmaların birinde Mehmet'in babasına saldırıldı. Mahmut Han her köylünün hakkı olduğu gibi tarlasını sulamaya çalışırken engellenmek istendi. Mahmut Han kendilerine yapılmak istenen bu haksızlığa karşı çıkınca kavga patladı. Mahmut Han'a saldırdıklarında eşi Ümmü Han yanındaydı. Mahmut Han ısrarla eşinden silahını getirmesini istemekteydi. O ise aynı yoğunlukta ısrarla Mahmut Han'ın elinde sulama hortumunu almak istemekte ve Mahmut Han'ı oradan uzaklaştırmaya çalışmaktaydı. Bir kavga olmasını istememekte, bunun için çırpınmaktaydı. Ümmü Han'ın engelleme çabalarına rağmen kavga başlamıştı. Mahmut Han kendisini engellemek isteyen eşini geride bırakarak eve koşmuş, silahını almak istemişti. Ancak tarlada başlayan kavga Mahmut Han gelmeden köyde öğrenilmişti. Mahmut Han'ın akrabaları korkmuşlar, hızlı hepsi en uygun ev olan Mahmut Han'ların evine toplanmışlar, birbirlerinden güç alarak korunmaya çalışmışlardı. Kavgayı öğrenen ve bundan bir katliam çıkartmak isteyenler de evin önünü çevirmiş, içeridekilere saldırıyorlardı. Bu durumu gören Mahmut Han, kendi evine girememiş, giremediği için silahını da alamamış, içeridekilere yönelik saldırıları izlemek zorunda kalmış çaresizce. Yıllar sonra Maraş'ta aynı durum yaşandığında da Mahmut Han bunları hatırlamıştı. Mahmut Hanların evinin önü ve çevresini tümüyle çevirmişlerdi. Bağıranlardan, silah sıkanlara, kapıyı kırmaya çalışanlardan, evin damını delerek içeri girmeye çalışana kadar herkes bir katliam için uğraşmaktaydı. Aynı anda Mahmut Han'ın evine sığınmış olan akrabaları ve diğer Kürt Alevileri içeride ağlaşarak çaresizlik içinde ölümü beklemekteydiler. İçeride çocuk, kadın, yaşlı ve hasta insanlar yaşam umudunu kaybetmiş, yakılan evin yanmayan köşelerinde içeriye dolan dumanda öksürerek bu azabın bir an önce bitmesini istemekteydiler. Ölüm aranır olmuştu. Bir an saldırıların yoğunluğu içinde özellikle daha önceden kinlendikleri Mahmut Han'ın amcasının oğlu Ali'yi gördüler. Ona saldırmaya başladılar. Saldırının şiddeti ve yarattığı korkuyla Ali silahını çekti. Silah konusunda ustaydı ve silahlar patladı. Saldıranlardan iki kişi öldü. Bu durum içeride mahsur kalan aile açısından tam bir felaket demekti. Zaten evi yakmaya çalışıyor, içeri girmek için çırpınıyorlardı. İki adamlarının ölmesi onların iyice çıldırmaları demekti. Artık içeridekiler diri diri yanacaklarını düşünmeye başlamışlardı. Ev birçok yerden yanıyordu, kapı baca tutuşmuştu. Ya içeride yanarak ölecekler ya da dışarıda linç edileceklerdi. Tam böyle bir ana gelinmişken köydeki çatışmayı haber alan jandarma geç de olsa gelip müdahale etmiş, bir madımak katliamı önlenmişti. Köydeki Alevilerin bir kısmı gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmışlardı. Mahmut Han da tutuklananlar arasındaydı. Artık Alevilerin o köyde yaşama koşulları kalmamıştı. Mahmut Han cezaevine girerken ailenin kalanları eski köyleri olan Göksu'nun düğün yurdu köyüne bir kez daha sürgün olmuşlardı. Sürgün ve zulüm babasından devraldığı bir miras gibi onların yakasını bırakmamaktaydı. Birkaç yıl süren yargılamalardan sonra Mahmut Han cezaevinden çıkmıştı. Ancak Mahmut Han kendi köyüne gidememekte, topraklarını ekip biçememekte, tarlalarını ortak verdiğinde ise yeterli verimi alamamaktaydı. Daha doğrusu topraklarına el konmak istenmekte, bu türden çeşitli oyunlarla Mahmut Han tarlalarını terk etmeye zorlanmaktaydı. Araya birileri konmakta, ucuz pahalı demeden satıp kurtulması söylenmekteydi. Mahmut Han ve ailesi oynanan oyunu görmekte ancak yapacak bir şey bulamamaktaydı. Ailenin bütün bireyleriyle gerekli istişareler yapıldı, yeniden cezaevine girmesine yol açacak bir tutum içine giremezdi. İstenileni yaptılar, sattılar arazilerini yok pahasına. Bir kez daha Mahmut Han'ın şahsında Alevilere, Kürtlere göç yolu görünmüştü. Bir kez daha denkler dürülmüş, sürgünler başlamıştı. Bu defa yolları Maraş Yörükselim mahallesine düşmüştü. İşte Maraş katliamında katledilen Mehmet Duman'ın ailesi, 100 yıllık tarihleri boyunca katliamcı politika ve uygulamaların hedefi olmuştur. Maraş'taki katliamda katledilmişti. Mehmet'in mezarı Maraş Şeyh Adil mezarlığındadır. Katiller bulunamamıştır. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 72.